Ayrım 19, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele, 1915-1916 cilt 1. James Bryce Arnold Toynbee, sayfa 261. 24. Muş bölgesi. Sürgün edilen bir kadının Muşlu Vartkes'e anlattığı, onun 25 Temmuz'da kayda geçirdiği ve daha sonra Van Dosp adlı Ermeni gazetesinde yayınlanan anlatı. Dipnot: Surp Garabet ormanlarında saklanırken. Bugün korkunç bir hikaye duydum. Muş'tan sürgün edilen Ermenilerin hepsi ya öldürülmüş ya da Murat suyunda boğulmuş. Dipnot: Murat suyu Doğu Fırat. Aralarında annem ve çocuklarıyla birlikte 3 kız kardeşim de vardı. Bu haberler bize gece yarısı gelen bir kadın tarafından getirildi. İlk anda onun bir hayalet olduğunu düşündük. Zira mezardan çıkmış gibi bir hali vardı. 2 yaşındaki bebeğini de kurtarmayı başarmıştı. Hemen ekmek istedi. Sadece çiğ buğday ve etle yaşadığımız için hiç ekmeğimiz yoktu. Ama neyimiz varsa verdik. Yeterince yedikten sonra ona sormak istediğimiz bütün soruları sorduk. Keyman köyünden sürgüne gönderilenlerden biriymiş. İşte bize anlattıkları. Türkler Sordar, Pazu, Hasanova, Salekan ve Gıvars köylerindeki bütün kadın ve çocukları topladılar. 5 gün tuttuktan sonra ziyarete götürdüler. Orada onlara Meyt, Bavlu, Uru, Ziyaret ve Keyman sakinleri de katıldı. Hepsi birlikte Murat Nehri üzerindeki köprüye doğru götürüldüler. Yolda kafileye Dom, Hergert, Norak, Aladin, Goms, Kaşkalduk, Suluk, Horong, Kartzor, Kızılağaç, Komer, Şeklan, Avazalpur, Pilal ve Kürt Meydan köylerinden gelen aileler de eklendi. Böylece 8.000 ile 10.000 kişilik bir topluluk oluşturdular. Bütün yaşlı kadınlar ve yürüyemeyecek kadar zayıf olanlar öldürüldü. 100 Kürt bize gardiyanlık ediyordu ve hayatımız onların keyfine kalmıştı. Kızlarımıza gözlerimizin önünde tecavüz etmek için onlar için sıradan bir olaydı. Sık sık 8-10 yaşlarındaki kızların ırzına geçiyorlardı. Bunun sonucunda birçok kız yürüyemez hale geliyor ve vuruluyordu. Kafilemiz arkasında ceset yığınları bırakarak yavaş yavaş ilerliyordu. Çoğumuz neredeyse çıplaktık. Ne zaman bir köyün yanından geçsek Kürt erkekleri ve kadınları geliyor ve bizi istedikleri gibi soyuyorlardı. Eğer Kürt'ün biri bir kızdan hoşlanırsa onu almasına hiçbir şey engel olamıyordu. Kaçırılan kadınların bebekleri bizim yanımızda öldürülüyordu. Bize gün aşırı ekmek veriyorlardı. Gerçi bazıları onu da alamıyordu. Bütün yiyeceğimiz bittiğinde tarlalardan buğday topluyor ve yiyorduk. Birçok anne aklını kaçırıyor ve bebeğini yol kenarına atıyordu. Bazıları kaçmayı başarıyor, karanlık çökene kadar tarlalarda başakların arasında saklanıyorlardı. O bölgenin dağlarına aşina olanlar böylece kaçmayı başarıyor ve sevdiklerini aramak için geri dönüyordu. Sason'un direndiğini duyan bazıları oraya gitmiş, diğerleri ise Murat Nehri'nde boğulmuş. Ben sevdiklerimin öldürüldüğünü kendi gözlerimle gördüğüm için kaçmaya teşebbüs etmedim. Birkaç kuruşum kalmıştı ve 1-2 gün daha yaşamayı umut ediyordum. Yolda Kürtlerden Kürt çetelerinin, Kürt Meydan ve Şeklan köylerinin 500 kadar kadın ve çocuktan oluşan bütün sakinlerini topladığını ve çete reisi Raşit Efendi'nin emriyle yaktığını duyduk. Hozma geçidine geldiğimizde gardiyanlarımız yönlerini değiştirerek güneyden batıya, Fırat istikametine döndüler. Ginç bölgesi sınırına gelince gardiyanlarımız değişti, yenileri daha da gaddardı. O zamana kadar sayımız zaten yarıya inmişti. Çapağçuğ sınırında dar bir vadiden geçerken gardiyanlarımız nehir kenarına oturup dinlenmemizi emrettiler. Bu mola bizi memnun etmişti, su içmek için nehrin kenarına koştuk. Yarım saat sonra bir grup Kürt'ün Çapağçuğ yönünden bize doğru geldiğini gördük. Etrafımızı çevirdiler ve nehri geçmemizi emrettiler. Birçokları denileni yaptı. Silahların gümbürtüsü bir anda çığlıkları ve feryatları bastırdı. O panikte küçük oğlumu sırtıma alarak suya atladım. İyi bir yüzücüydüm. Kıymetli yükümle birlikte fark edilmeden Fırat'ın karşı kıyısına varmayı başardım ve çalılıkların arkasına saklandım. Akşam üzeri kafilemizden kimse sağ kalmamıştı. Kürtler Çapağçuğ yönüne doğru uzaklaştılar. Karanlık çökünce saklandığım yerden çıktım ve yakınlardaki bir tarlaya girdim. Buğday taneleri bulup yedim. Daha sonra kuzeye doğru Fırat'ı takip ederek yürüdüm. Büyük zorluklardan sonra Muş Ovası'na vardım. Orada birçok Ermeni olduğunu duyduğum için Surp Garabet dağlarına gitmeye karar verdim. Oğlum geceleri benim için büyük bir teselli kaynağı oluyordu. Yaşayan bir canlının benimle birlikte olduğunu hissetmek korkunun şiddetini azaltıyordu. Tekrar Ermeni yüzü gördüğüm için Tanrı'ya şükürler olsun. Zavallı kadın hikayesini anlatmayı bitirdi. Kalplerimiz acıyla burkulmuştu. Çünkü o kafiledeki şanssız insanlar arasında bizim sevdiklerimiz de vardı. 2 gün sonra kadının oğlu yetersiz beslenmeden dolayı öldü ve 5 gün sonra kadın da devriye gezen Kürtler tarafından bulundu ve öldürüldü. 25. Muş, Kafkasya'daki mültecilerin verdiği bilgilerle oluşturulan, Kafkas basınında özellikle Ermeni gazetesi Mişak'ta yayınlanan G.H. Paylyan tarafından derlenerek Londra'daki Ermeni gazetesi Ararat'a aktarılan özet. Mart 1916. Muş ve Sason bölgesine katlayan ve sürgünlerle ilgili aşağıdaki raporlar birbirinden tamamen bağımsız kaynaklardan gelmiştir. Yine birbirlerini doğrular nitelikte olmaları dikkat çekicidir. Muş'ta katliamlar 28 Haziran veya 11 Temmuz sabahı başlamış ve pazartesi akşamına kadar sürmüş. Bu katliamlar Van ve Bitlis valileri tarafından organize edilmiş ve temsilcilerinin nezaretinde yürütülmüş. Bunların arasında Sipuklu Abdullah Bey, Muş'tan Topalı İbrahim, vergi tahsildarı, Hasan, vergi tahsildarı ve polis yargıcı da varmış. Katliamlardan önce önde gelen Ermeniler tarif edilemez acılara maruz bırakılmışlar. Kırbaçlanmışlar, parmakları kanayıncaya kadar bükülmüş, köylüler tutuklandıkları gün dini vecibelerini yerine getirmek, Holy Communion istemişler ama bu istekleri reddedilmiş. Surp Garabet rahipleri ve Guvars, Sortra ve Pazu köylerinin önde gelen Ermenileri manastırda öldürülmüşler. Failler para bulmak umuduyla Piskopos Nerhes Karanya'nın mezarını açmışlar. Kefenini alıp cesedi mezara geri koymuşlar. Osmanlı Meclisi'nde genç vekili olan Mehmet Efendi, 40 kadın ve çocuğu toplayarak öldürmüş. Muş sakinlerinden 200'ü Şehlan köyüne getirilerek Murat Nehri'ne atılmış. Teslim olan Sasonlu 100 erkek yiyeceksiz ve susuz hapsedilmiş. Bu insanlar ekmek için yalvarmaya başlayınca Türk ahali onların bu feryatlarına dayanamamış ve hükümetten ya onlara ekmek vermesini ya da onları öldürmesini istemiş. Kasım ayının ortalarına doğru hepsi öldürülmüşler. Hükümet bundan sonra bazı Kürtlerin yanına sığınan Ermenileri aramış. Bunlardan 2000 tanesini bularak hepsini katletmiş. Osmanlı Meclisi'nde Muş mebusu olan Kegamder Garabetyan'ın asıldığı da doğrulanan olaylar arasındadır. Muş ve Bitlis Ermenilerinin malları hükümet tarafından satılmış. Kürtlere bırakılan bütün koyunlara ve sürülere Halil Bey'in ordusu tarafından el konulmuş. Kafkasya'dan gelen ifadelere göre Türkler Muş'taki Surp Garabet Manastırı civarındaki 20 Ermeni köyünden ihanet ve hile yoluyla 5000 kadar Ermeni'yi toplayarak öldürmüşler. Bu olay manastır duvarının yakınlarında gerçekleşmiş. Katliam başlamadan önce bir Alman subayı duvarın üstüne çıkarak Türk hükümetinin Ermenilere büyük şefkat göstererek onları onurlandırdığını ama Ermenilerin bununla yetinmeyerek otonomi istediklerini anlatan tumturaklı bir nutuk çekmiş, daha sonra da tabancasını ateşleyerek genel katliamın başlama işaretini vermiş. Katledilenler arasında biri Surp Garabet Manastırı'nın baş rahibi Yeişe Vartabet olmak üzere 2 keşiş de varmış. Yeişe Vartabet daha önce kaçma fırsatını yakalamış fakat cemaatinden ayrılmak istememiş ve onlarla birlikte öldürülmüş. Saha Cihan bölgesinden 4000 kadar Ermeni manastır ormanlarına sığınmış ve kendilerine saldıran Türk ve Kürtlere karşı dövüşmüşler. Tuzsuz çiğ et, buğday, kaplumbağa ve kurbağa yiyerek hayatta kalıyorlarmış. Bazıları sonunda teslim olmuşlar ama kalanların akıbeti konusunda bir şey bilinmiyor. Surp Garabet Manastırı yağmalanmış ve soyulmuş. Türkler Surp Garabet'in mezarını açmışlar ve her şeyi tahrip etmişler. Bazı gizli odalar da bulmuşlar. Türk şefleri tutsak Ermeni kızlarla birlikte manastırdaki odalara kapanmışlar. Başka bir ifadeye göre Muş'ta kimseye acımamışlar. Alman yetimhanesindeki yetimlere bile. Bu yetimlerden bazıları öldürülmüş, bazıları da sürgüne gönderilmiş. Alman yetimhanesi öğretmenlerinden Reverend Krikor ve Markar Gugasyan da öldürülmüş. Ancak 2 kişi, Margaret Nalbantyan ve Maritza Aristagesyan ölümden kurtulmuş. Bu kişiler Elazığ Alman okulu mezunuymuşlar ve hayatlarını kibar bir Alman hanımefendiye borçluymuşlar. Surp Garabet ormanlarına sığınan ve sonunda Kafkasya'ya gelmeyi başaran bazı Ermenilerin ifadelerine göre Hilmi Bey Ermeni vilayetlerini Ermenilerden temizlemek üzere atanmış. Bu kişi 18 Mayıs'ta Erzurum'a gelmiş ve Hınıs, Bulanık, Ahlat gibi yerlere giderek buralardaki Ermenileri katletmiş. bu mültecilerden birine yazılan 19 Haziran veya 3 Temmuz tarihli bir mektuba göre Hilmi Bey'in jandarmalardan ve Ermenileri katletmek için Muş'a gelen Hacı Musa Bey ve Şeyh Hazret'in gönüllerinden kurulu 3 birliği varmış. Bu kuvvetlere Muş'taki Türk ayak takımı Eleşkirt ve Badnos'tan gelen Türk mülteciler Kör Hüseyin Paşa ve Abdülmecit Bey de eklenmiş. Katliamlar Van valisi Cevdet, Dilimanlı kumandan Halil, Bitlis valisi Abdülhalik ve Muş valisi Servet Bey tarafından idare edilmiş. Katliam emri 28 Haziran veya 11 Temmuz günü verilmiş. Türk hükümetinin verilerine göre bu bölgede 120 bin Ermeni öldürülmüş. 26. Bitlis. Bitlis'te ikamet eden bir yabancının 14 Ekim 1915 tarihinde bir Alman yetkiliye yazdığı Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi tarafından aktarılan mektup. Dipnot. Bitlis'teki Amerikan yetimhanesine görevli Miss Martel O'Shea'nin Bitlis Amerikan Konsolosu Herr von Schäubner Richter'e yazdığı mektup. Orijinali Büyükelçi Morgenthau'nun 28 Aralık 1915'te İstanbul'dan Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği haberler içinde yer alan Martel O'Shea'nin Herr von Schäubner Richter'e mektubu. NA bölü RG 59 bölü 867.4016 bölü 254 AS. Dün sizi gördükten sonra yazmak zorunda hissettiklerimi nezaketle dikkate alacağınıza eminim. Bu hala bizimle birlikte olan kadın ve çocuklarla ilgili bir konu. İlk önce konuyla ilgili son olaylardan bazılarını aktarmak iyi olabilir. 23 Haziran'da bizim binalarımızdakiler de dahil şehirdeki bütün Ermeni erkekleri hapse atıldı. Birkaç gün sonra kadınlar şehirden götürülmeye başlayınca valiye kısa bir ziyarette bulundum ve okulumuzdaki kızları ve bize sığınan kadınları teslim edemeyeceğimi söyledim. Kadınlara ne olacağına Halil Bey'in karar verdiğini, kendisinin bu kararı değiştirmeye gücü olmadığını ama bizim binalarımızdaki kadınları en sona bırakacağını söyledi. Valinin de rızasıyla Halil Bey'e bir mektup yazdım, bir kopyasını da valiye gönderdim. Bir cevap alamadım. Kadınlar ve kızlar şu anda hastanede çalışıyorlar. Bu sayede onları şimdiye kadar tutabildik. Yakın zamanda Cevdet Bey'le konuştuk ama nihai güvenlikleri için bize bir güvence vermedi ve çocukların da gitmesi gerektiğini söyledi. Protestan topluluğumuz 25 öğretmen ve öğrenci, 25 kadın ve 12 çocuktan oluşuyor. Bunlardan başka hastanede çalışan diğer kadınlar ve 30 kadar yetim var. Kabul ettiğimiz bu ilk yetimler Türk yetkililer tarafından okulumuza getirilmişti. Hükümetçe bir sakıncası olmamış olacak ki başkalarını da kabul ederek barınak ve yiyecek temin ettik. Aslında hepsini kurtarmalıyız ama sadece cemaatimize mensup olanları tutmak için ısrar edebiliriz gibimize geliyor. Bütün kalbim bu meseleyle dolu. Hiçbir şekilde hükümete karşı gelmek istemem. Gelmeden önce amirlerimiz bize bu konuda kesin talimatlar verdiler. Dipnot amirlerimiz sözcüğünü Amerikan İdari Heyeti diye okuyunuz. Hükümet erkeklerin sürgüne gönderilmesini savaş için gerekli bir önlem olarak gördüğü için onları teslim etmeyi reddedemeyeceğimiz konusunda burada hepimiz hemfikir olduk. Fakat o zamandan beri gereksiz görünen o kadar çok olaya tanık oldum ki artık bana emanet edilmiş insanları teslim etmek farklı bir mesele olarak gözüküyor. Götürülmelerini engelleyebileceğimizi söylemiyorum. Nitekim kadınlarımızın bazıları bizden alındı bile. Bu çaresizlik içine kimse bizim yaptığımızdan fazlasını yapamaz. Ama yine de onları kurtarmak için gücümüzün yettiği her yolu deniyoruz. Bu konuda sizin yardımınızı rica ediyorum. Valiyi çok görmek istedim ama Miss McLaren hasta olduğu için tercümanım yok. Hükümetin büyükelçimize protestanlara dokunulmayacağını söylediğine ve büyükelçinin bunu konsoloslara bildirdiğine dair yakın zamanda İstanbul'dan haber aldık. Fakat bu emirler burada uygulanmadı. Bizimle birlikte olan kadın ve çocuklar hükümete muhtemelen hiçbir zarar veremezler. Öyleyse neden böyle bir sona doğru yollanmaları gerekiyor? Eğer hastane nakledilseydi onların bakımından sorumlu olabilirdik. O ana kadar onları yanımızda Harput'a götürmek uygun olacaktı. İlk düşüncem kızlarımızı almaya çalışmaları halinde okul binasını barikatlarla kapatarak onları zorla girmeye ya da binayı ateşe vermeye mecbur bırakmaktı. Bu şartlar altında böyle bir ölüm kızlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacaktı. Bu plan tabii ki uygulanamazdı. Bunu sadece onları bekleyen sondan ne kadar korktuğumuzu anlayabilmeniz için söylüyorum. Bu planımı arkadaşlarıma söylediğimde muhalefet edenler oldu. Ama hemşire Marta, senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım dedi ve okulda barındıramadığım bazı kadınları başka bir binaya alarak onlarla kalmayı önerdi. Onun o anda gösterdiği bu anlayışın bana büyük yardımı oldu. Almanya'ya daima büyük bir güven beslemişimdir. Miss Clyde sayesinde onun ülkesini sevmeyi öğrendim. Neden bilmiyorum ama ona güvendiğim kadar size de güveniyorum ve eğer elinden gelseydi bizim için yapacaklarını sizin de yapacağınızı hissediyorum. Miss McLaren ve ben bu kadın ve çocukları yanımızda tutabilmemiz için burada sahip olduğumuz bütün etkiyi kullanmamızı bütün samimiyetimizle rica ediyoruz. Dostlarınız şu an buradalar ve sizin yarın yola çıkacağınızı söylediler. Sizi bir kere daha göremeyeceğimiz için üzgünüz. Ama sizinle tanışma fırsatını yakalamış olmaktan dolayı da memnunuz. 4. Bölüm: Azerbaycan ve Hakkari. Van'ın hemen doğusunda İran sınırı boyunca uzanan Azerbaycan vilayetinin büyük bölümü, sularını merkezdeki Urmiye Gölü'ne akıdan dağların çevrelediği daha büyük başka bir iç havzadan oluşur. Azerbaycan, İran'ın bir parçası olarak gözükse de sakinler arasında İranlı, Farsi pek yoktur. Çoğunluk Türkçenin bir diyalektiğini konuşan Şii Müslümanlardır. Fakat gölün batısında özellikle Urmiye ve Salmas bölgelerinde Semitik Hristiyan bir topluluk yaşar. Bu topluluk dininden dolayı Nasturi, dilinden dolayı Süryani, ırkından dolayı Keldani olarak bilinir. Bu insanlar Arapların taciziyle dağlara doğru sürülen ve dağları aşan eski Mezopotamya halklarının soyundan gelirler. Büyük çoğunluğu sınırın Osmanlı tarafında Hakkari bölgesinde, büyük Zap kaynakları etrafında ve daha batıda Dicle ve Bota'nın birleştikleri yerde kalmıştır. Adı geçen son iki bölgede Kürt komşularına göre azınlıktadırlar. Kürtler Urmiye havzasında özellikle gölün güney ucunda yoğunlaşmalarına rağmen batıda da Tergavar Nasturilerin arasına dağılmışlardır. Türkler 1914-15 kışında Kafkasya cephesinde Ruslara karşı taarruza geçtiklerinde Azerbaycan'a Kürt aşiretleriyle güçlendirilmiş ek bir ordu gönderdiler. Vilayeti ellerinde bulunduran zayıf Rus güçleri Ocak başında kuzeye doğru çekildiler. Türk-Kürt işgalciler Tebriz'e kadar ilerlediler. Urmiye Gölü'nün batısındaki Nasturi köyleri yaklaşık 5 ay boyunca onların ellerinde kaldı. Rus ordusu çekilirken Hristiyan nüfusun büyük bölümü de onları takip etti. Kış aylarına denk gelen bu yolculuk sırasında çok zorluk çektiler. Geride kalıp da Urmiye şehrinde toplananlar, Türkler ve Kürtlerin şehrin kontrolünü ellerinde tuttukları 20 hafta boyunca her çeşit gaddarlığa maruz kaldılar. Ruslar Mayıs 1915'te Azerbaycan'ı tekrar ele geçirdiler. 24 Mayıs'ta yani Van'a girmelerinden 5 gün sonra Urmiye şehrine girerek Salmas ve Urmiye halklarını kendilerini ezenlerin elinden kurtardılar. Fakat Haziran ayı boyunca Bitlis, Muş ve Sason Ermenileriyle aynı kaderi paylaşan Zap bölgesi sakinlerini kurtaramadılar. Temmuz sonunda Rusları Van'ı tekrar boşaltmak zorunda bırakılınca panik Van'dan Urmiye'ye doğru yayıldı. Böylece Nasturi mültecilerin yarattığı yeni dalgada Hristiyanların Rusya'nın Kafkasya vilayetlerine göçünü arttırmış oldu. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 272.